Ayrım 15. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek, sayfa 201. 4. Karşı Devrim'in Yeni Anayasa Girişimi. 1. Türkiye'nin Saklı Anayasası. 2. Anayasanın başlıca tartışma konuları. 3. Bu meclis anayasa yapamaz. 4. Karşı Devrim'in Yeni Anayasa Girişimi. 4.1. Türkiye'nin Saklı Anayasası. Türkiye'nin bir yazılı anayasası var ama bir de fiili anayasası var. Başka deyişle yazıya geçirilmemiş olmakla birlikte uygulanan anayasa. Bu fiili anayasaya bu kitapta Türkiye'nin saklı anayasası diyoruz. Türkiye'nin yazılı anayasasından farklı olarak devletin yürütme, yasama ve yargı organları fiilen bu saklı anayasaya göre işler. Devletin yurttaşı ile ilişkileri de bu saklı anayasa çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür. Bu konuda bakınız Doğu Perinçek, Gladio ve Ergenekon, Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 13. Basım, Mayıs 2009, İstanbul. Karşı Devrim'in 2007 yılında tamamlandığı koşullarda halen yürürlükte olan saklı anayasanın bugün yazılı hukuk haline getirilmesi gündemdedir. Dünyadaki bütün deneyimlerde önce devrim veya karşı devrim gerçekleşir, arkasından anayasası getirilir. Türkiye'nin bugünkü fiili anayasasını incelemek aslında yeni anayasanın içeriğini anlamak için gereklidir. 4.1.1 Yer altındaki devlet. NATO, sözde üye devletlerin güvenliğini sağlayan bir savunma örgütüdür. Ancak gerçekliğe baktığımız zaman NATO'nun aslında ABD'nin diğer üye devletleri denetleme aygıtı olduğunu görürüz. Bunu General de Gaulle çok iyi saptamıştır. İşte saklı anayasa son kertede Türkiye'nin ABD tarafından güdülmesini sağlayan devlet mekanizmalarının toplamıdır. 1952 yılında NATO'ya girilmesinden sonra milli devletin temel stratejisi ABD'nin emperyalist çıkarlarına göre biçimlenmiştir ve saklı anayasa da bu zeminde oluşmuştur. Türkiye'mizde görünürde bir parlamento vardır, yürütme organı ve yargı vardır. Bunlar devletin yasalarda gözüken organlarıdır. Ancak Türkiye'nin görünmeyen anayasasında iktidarların ABD tarafından atanacağı ve kullanıldıktan sonra deliye süpürüleceği hükmü yer alır. İşte Türkiye'de uygulanan asıl anayasa budur. İktidarı belirleme ve deliye süpürme yetkisi yazılı anayasada millete aittir ve bu yetki genel seçimlerde kullanılır. Ancak gerçek hayatta bu yetki küresel gladyoya verilmiştir. Küresel gladyo ise ülkeyi BOP eş başkanlığı eliyle yönetmektedir. Hükümetin yerini ABD'nin devlet sıra düzenine bağlı olan BOP eş başkanlığı almıştır. Artık Türkiye'de başbakanlık koltuğunu işgal edenler kendilerini ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak takdim etmektedirler. Üstelik bu proje kapsamında Diyarbakır'ı merkez yapacağı diyerek görevlerini açıkça Türkiye'yi parçalamak olarak tanımlıyorlar. İşte bunlar hep saklı anayasanın temel maddeleridir. Türkiye'de Bakanlar Kurulu büyük masalar çevresinde toplanır. Kimi zaman saatler süren uzun görüşmeler yapar ve kararlar alır. Oysa ülkenin ABD hegemonyasını ve dünya ölçeğindeki stratejisini ilgilendiren can alıcı kararlar yer altındaki hükümette oluşturulur ve ülkeye dayatılır. Büyük planlar ve operasyonlar özellikle orada kararlaştırılır ve hayata geçirilir. Kilit konumu nedeniyle bugün Türkiye üzerindeki gladyo denetimi olağanüstü ağırlaşmıştır. O kadar ki F gladyosu Türk ordusuna operasyon yapacak kadar cüretli bir konuma getirilmiştir. 4.1.2 Tek kuvvet, mafya, tarikat hükümeti. Bugün Türkiye'de geçerli olan hükümet sistemi aslında yürütmeden ibarettir. Kuvvetler ayrılığı bütünüyle tasfiye edilmiştir. Türkiye'de işbirlikçi hakim sınıflar 1980'den sonra çok dar bir zümreye dönüşmüştür. Türkiye ekonomisini dünya ekonomisiyle bütünleştirme sürecinde sistem, sıcak para komisyoncularından, faizcilerden, borsa vurguncularından, hortumculardan, tarikat rantçılarından, uyuşturucu ve silah baronlarından oluşan bir mafyanın denetimine girmiştir. Yeraltı sermayesi, üretimle uğraşan sanayi ve ticaret sermayesini sistemin kenarlarına sürmüştür. Bu sistem ancak küçük bir gladyo kliğinden oluşan hükümet diktasıyla yürütülebilir ve yürütülmektedir. Demokrasi, parlamento, çok parti, özgürlükler gibi kavramlar çok dar bir zümrenin sınırsız diktasını perdeleyen bir tiyatro malzemesi haline gelmiştir. Yönetimi ele geçiren mafya, orta çağdan ve karanlık dönemlerden kalma ne kadar kurum ve ilişki varsa bunları diriltmiştir ve hakimiyet sisteminin araçları olarak kullanmaktadır. Tarikatlar ise sistemin toplum içindeki örgütlenme ağıdır hükümet dışı kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları, NGO'lar denen örgütlenmeler de büyük ölçüde tarikatlara benzemektedir ve esas olarak Gladio'nun denetimindedir. 2002 seçiminden beri Türkiye'de geçerli iktidar formülü şudur. Sıcak parayı kim bulursa iktidar olur. Sıcak parayı bulacak olanları ABD belirlediği için sonuç olarak halkın tercih mantığı bile ABD'ye bağlanmış bulunmaktadır. Parlamentolar, bakanlar kurulları ve siyasal partiler son kertede sistemin merkezinin denetimi altındadır. Türkiye'de mafya yönetimi devlet kurumları içinde kendi ağını örmüş, hakimiyet alanını genişletmiş ve Kemalist devrimde kurulan milli devletin kurumlarını zayıflatmış ve tasfiye etmiştir. Mafya Gladio aygıtının büyümesi, milli devletin küçülmesi anlamına gelmektedir. Bu sürece Gladio'nun küresel merkezi açıkça devleti küçültme adını vermiştir ve güdümündeki iktidar sahipleri aracılığıyla bu programını Türkiye'nin hükümet programlarını da yazdırmıştır. Devletin küçültülen ve dağıtılan kurumları şunlardır. Merkez Bankası, kitler, TSK, kamu sağlık sistemi, köy hizmetleri, tarımı destekleyen kurumlar, parasız eğitim kurumları, milli eğitim ve kültür kurumları ile kitle iletişim araçları vb. Büyütülen aygıt ise polis içindeki Fethullahçı Gladio örgütlemesi, CIA Mossad güdümlü istihbarat servisleri, uyuşturucu ve silah mafyasıdır. Sistemin mafyalaşması, yönetim katındaki ilişkileri de mafyalaştırdı. Yönetimin çeşitli kurumlarının tepesindekiler birbirlerini şantaj ve tehditlerle baskı altına alarak yönlendirmektedirler. Özel görevlendirilmiş savcılıklar ve mahkemelerde kurumlar ve partiler arasındaki hesaplaşmaların aleti olarak kullanılmaktadır. 4.1.3 Siyasal partilerde kol rejimi. Sistemin meclisi milletin vekillerinden oluşmuyor. Hatta meclisi işgal edenlere seçmenin vekilleri dahi denemez. Milletvekilleri parti liderlerinin memurları durumundadır. Ekonomide mafyalaşma, siyasette mafyalaşmayı getirmiştir. Siyasetin mafyalaşması ise partilerde lider sultasını zorunlu kılmıştır. Siyaset mafyasının saltanatını sürdürmesi için milletvekillerinin de liderlerin kullarına dönüştürmesi gerekmiştir. Parti tabanlarının ve örgütlerinin söz sahibi olduğu aday seçimleri sistemin çarklarında öğütülmüş ve tasfiye edilmiştir. Ekonomi ve siyaset mafyası ile tarikat ve cemaat şeyhlerinin oluşturduğu yeni işbirlikçi hakim sınıf, kullaştırdıkları siyaset profesyonellerini meclise atamaktadırlar. Siyasetin bütün emperyalist sistemde dar bir zümre içinde hapsedilmesi, siyasal partiler rejimini de çürütmüştür. Çok küçük bir azınlığın çıkarları partilerin liderlerle denetimini getirmiştir. Meclisler, siyasal partiler, hepsi küresel mafyanın kararlarına parmak kaldıran kalabalıklara dönüştürülmüştür. Küresel mafya, Berlusconi ve Sarkozy gibi küresel kuklaları denetliyor. O kuklalar kendi partilerinin iplerini tutuyor ve partiler üzerinden seçimleri ve meclisleri güdüyor. Böylece emperyalist merkezlerden partilere ve parlamentolara uzanan bu mekanizmayla dünya tarihinin en karanlık diktaları kurulmuştur. Ancak bu diktalar düzenlerini bir karnaval havası içinde işletiyorlar. Toplumlar bu demokrasi denen karnavallarda budalalaştırılmaktadır. Emperyalist sisteme bağlı olan sözde demokrasi bir maskaralık rejimidir. Ancak krallık ve padişahlıklarda görülen kölece bağımlılıklar bu kez demokrasi perdesi altında yaşanmaktadır. 4.1.4 Yasa yapmayan yasama organı. Yasama organı, hükümetin ve siyasal parti oligarşilerinin güdümündedir. Milletvekillerini, parti genel başkanları ve çevresindeki dar klik belirler. Yeniden milletvekili olmak da parti yönetici kliklerini biat etmeyi gerektirir. Böylece sistem, küresel mafyanın denetimindeki çok dar çıkar klikleri eliyle partileri ve parlamentoyu denetleme mekanizmasını kurmuştur. Türkiye'nin 1980 sonrası parlamento tarihine bakalım. Önemli kanunlar küresel merkezlerde yapılır. Önemsiz kanunlar ise zaten önemli kanunların doğrultusundadır. 12 Eylül 1980'den beri ülkemizde dünya ekonomisiyle bütünleşme programı uygulandı. Küresel mafya bu programı Türkiye'ye 12 Eylül darbesi ile dayattı. O tarihten bu yana Türkiye'de bütün düzenlemeler bu programın alt başlıklarıdır. Özellikle Türkiye'nin Avrupa kapısına zincirlendiği 1999 Aralık ayından beri kanunlar açıkça ABD ve AB'den gelmektedir. Uyum yasaları, AB ile bütünleşmek için ulusal program, müzakere çerçeve belgesi gibi başlıklar altında sistemin küresel merkezinde yapılan yasalar Türkiye'deki iktidar sahiplerinin eline verilmekte ve meclisten geçirilmektedir. ABD, AB, Dünya Bankası ve IMF'den gelen denetçilerin yazdığı raporlar mecliste kanuna dönüştürülmektedir. 4.1.5 Görevlendirilmiş yargı. Yargı organı bir süre küresel merkeze direnmiştir. Ancak HSYK, BOP eş başkanlığı tarafından yeniden oluşturulmuş ve denetim altına alınmıştır. Arkasından Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı kurumlarına operasyonlar yapılmıştır. Yargının fiili işleyişi de saklı anayasaya göredir. Örneğin İstanbul'da bir başsavcılık vardır. Fakat o başsavcılığa bağlı olduğu sanılan bir savcı ekibi asıl yetkili ve görevli savcılık makamıdır. Beşiktaş Adliyesi'nde özel görevlendirilmiş mahkemeler oluşturulmuştur. Bu özel görevlendirilmiş mahkemeler yargının sistem açısından kilit önemdeki yerlerine yayılmaktadır. AKP, 2010 yılı Ocak ayında çıkardığı Demokrasi Açılımı kitapçığında Silivri'de özel yargı kurduk diye övünüyor. Kitapçıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. İktidar sahipleri beyzadelere gemicik alır gibi kendilerine savcılıklar ve mahkemeler de almışlardır. O nedenle Tayyip Bey biz içeri tıktık diye konuşmalar yapmaktadır. Ergenekon'un polisi, savcısı, yargıcı, infaz memuru hepsi Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'dür. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Kafes, Andıç, Oda TV gibi davalarda suçlar ve kanıtlar sanaldır, uydurmadır, sahtedir, imal edilmiştir. Görevlendirilmiş savcılar ve yargıçlar bir tertip merkezinden yönlendirilmektedir. Gizli tanıklar hep çöplükten toplanmaktadır. Savcılar, yargıçlar hakikat duygusunu kaybetmişlerdir. Özel görevlendirilmiş mahkemeler dışında yargı işlevi bir bütün olarak özelleştirilmektedir. Başka hiçbir kanıta gerek yok. Mahkemelerin dosya yüküne baktığımız zaman yargının sanallaştığını görüyoruz. Yargı artık büyük binalardır ve o binaların içinde koşuşan, klasörler istifleyen memurlardır. Yargı artık bir görüntüdür bu ülkede. İsterseniz yargı koridorlarında koşuşan milyonlarca yurttaşa sorun. Gerçek budur. Türkiye'de yargı yoluyla hak elde etmek çok zorlaşmıştır. Ancak hiç kimse yargı yoluyla alacağını alamıyor, sözleşmeleri uygulayamıyor, adalete ulaşamıyor. Devletin yargısı dışında özel yargı cihazı oluşmuştur. İrili ufaklı mafyalar silah göstererek, olmadığı ayağa kurşun sıkarak, yine olmazsa başka pratik yöntemlerle adalet hizmeti veriyorlar. Böylece devletin hantallığı yargı alanında da ispatlanmıştır. Özel sektör yargı alanında da tıkır tıkır işliyor. Kamu iktisadi teşekkülleri gibi devletin yargı hizmeti de özelleşiyor. Hatta devlet eliyle yapılıyor gözüken yargı bile özelleşmiştir. Kamu hizmetini paralı hale getiren program yargıda da geçerlidir. Bedelli askerlik gibi bedelli yargı oluşuyor. Bedelli yargının adını rüşvet denmesi piyasa ekonomisi açısından anlamsızdır. Sonuç olarak hizmet serbest piyasada para karşılığı verilmektedir. Milyonlarca insanın alacağını tahsil edemediği ancak parayı bastırının devlet dışı silahlı güçler kullanarak adalete kavuştuğu yerde su çürümeden önce yargı çürümüştür. Özelleşen yargı hayattan ve gerçekten kopmuştur. Çünkü yargı devletle birlikte ortaya çıkmıştır ve ancak devlet kurumu olarak işleyebilir. Özelleşen yargı padişah döneminin yargısı bile olamaz. Çünkü feodal devletin de bir hukuku vardı. Yargı köleci ve feodal devlete dahi bir kamu göreviydi. Köleci ve feodal devletin yargısı evet sınıfsal bir yargıydı ama gerçekler zeminindeydi. Zulmün de bir yasası vardır. 4.1.6 Fiili özellik. Türkiye bugün yerel yönetimler üzerinden fiilen bölünmüştür. Güneydoğumuzun 52 belediye başkanı Diyarbakır'da toplanarak Kürdistan'da irade Abdullah Öcalan'dır pankartı altında resim çektirmektedir. Güneydoğu'da Türkiye Cumhuriyeti'nden özerk ve Türkiye'ye düşman bir bölge yönetimi oluşmuştur. Bu yönetim bir yandan Washington ve Brüksel'e bağlanmıştır, öte yandan Kuzey Irak'ta kurulan kukla devletiyle ekonomik, kültürel ve siyasal boyutlarda bütünleşmektedir. ABD'nin silahlı koruması altında ve BOP kapsamında kurulan bu kukla oluşumun bayrağı ve marşı da ilan edilmiştir. Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat 2004 gecesi Kanal D'den açıkladığı üzere Diyarbakır, ABD'nin Büyük Ortadoğu projesi içinde merkez yapılmıştır. Türkiye'nin saklı anayasasına göre Güneydoğu bölgesi şimdiden özerktir. Milletimizin önemli bir kesimi, yurttaşlarımızın bilincinde bölünmektedir. Orta çağa özgü etnik topluluklara, mezheplere, cemaatleri ve tarikatlara özgü kimlikler, milli kimliğin yerini almaktadır. 4.1.7 Haçlı İrtica Diktası ve Ruhban Sınıfının Oluşması. Yazılı anayasaya göre Türkiye laik bir ülkedir. Ancak fiilen yürürlükte olan rejim Haçlı İrtica Diktası'dır. İktidar sahipleri kanunların anayasa uygunluğundan söz eder gibi dinsel kaynaklara uygunluğunu gönderme yapmaktadır. Devletin siyasal, ekonomik ve toplumsal düzeni açıkça dine ve dince kutsal sayılan kaynaklara dayandırılmaktadır. Cumhuriyet eğitiminin temelini oluşturan öğretimin birliği ortadan kaldırılmıştır. İmam Hatip okulları artık din adamı yetiştirme ihtiyacına değil, laik eğitim sistemini tasfiyeye hizmet etmektedir. İmam Hatip liseliler katsayı düzenlemesiyle ayrıcalıklı konuma getirilmiştir ve düz lise öğrencilerinin üniversiteye giriş olanakları zayıflatılmıştır. Eğitimde 1+4+4+4 sistemiyle 4. sınıftan sonra İmam Hatip okullarında öğretim yolu açılmıştır. Kur'an kurslarının yaş sınırı kaldırılmıştır. Türban, üniversitelerden sonra ilk öğretime kadar fiilen yasallaştırılmaktadır. İlk öğretim ve lise öğrencileri için Diyanet İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yarı yıl tatilinde 10 gün özel umre programı hazırlanmıştır. Hürriyet, 8 Ocak 2012. Öğrenciler yaz tatili kamplarında haremlik ve selamlık olarak ayrılmaktadır. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda gençlik yetiştirme hedefi Milli Eğitim Temel Yasası'ndan çıkartılmıştır. Devlet memurları bulundukları kurumlarda cuma namazına gitmek, namaz kılmak gibi ibadetlere yönlendirilmekte ve zorlanmaktadır. Belediyeler Şeyh Said, Seyit Rıza gibi Cumhuriyet devrimine silah ve isyan eden şeyhlerin heykellerini dikmektedir. İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilen İskilipli, Atıf Hoca gibi İngilizlerle işbirliği yapmış din hocaları hükümet yöneticileri tarafından yüceltilmekte ve isimleri devlet kurumlarına verilmektedir. En tehlikelisi ABD güdümlü rejim toplumu cemaat tarikat ağıyla denetim altına almaktadır. 2011 yılında yapılan araştırmaya göre toplumun %6.2'si cemaat üyesi olduğunu söylemektedir. Herkesin cemaat bağını ifade etmeyeceği dikkate alınırsa bu oran daha yüksektir. Doğu bölgesinde oran %10'un üzerindedir. Habertürk gazetesi 22 Haziran 2011. Bugün Türkiye'de Osmanlı ve İslam tarihinde görülmemiş boyutlarda bir ruhban sınıfı oluşuyor. Bu gerçeği halkın safındaki İslami ideolojik çevrelerin aydınları saptıyorlar. İmam Hatip okulları din adamı yetiştirme işlevinin ötesinde bugün AKP iktidarı tarafından ruhban sınıfının yetiştirildiği eğitim kurumları olarak kullanılmaktadır. Güneydoğu bölgemizde Mele diye anılan mollaları da maaşa bağlayarak ruhban sınıfına katma projesinin de uygulanmasına geçilmiştir. Mafyalaşan burjuvazi de olduğu gibi ruhban sınıfının da Türkü ve Kürdü vardır. Eren Erdem bu ruhbanın cennetten arsa pazarladığına dikkat çekerek bir çıkar zümresine dönüştüğünü belirliyor. Eren Erdem kitaplarında ve konuşmalarında ruhban sınıfının oluşmasını önemli işliyor. Ulusal Kanal İslam ve Kapitalizm programı 24 Temmuz 2011. Samimiyetle ve inançla görevlerini yapan imamlarımızdan farklı olan bu ruhban zümresi, halkın ibadet ihtiyaçlarına ve din bilgisi hizmetten çok Türkiye'deki mafya tarikat rejiminin toplum üzerindeki denetiminin hizmetindedir. Eren Erdem'in laikliği, la ruhbanilik yani ruhbaniliğin reddi olarak bir sözcükle özetlemesi, tarihsel gerçeğe oturuyor. Yılmaz Yunak da İslamiyet'in kökeninde ve Kur'an'da ruhbanlığın mahkum edildiğini önemli vurguluyor. Yılmaz Yunak, Ulusal Kanal İslam ve Kapitalizm programı 24 Temmuz 2011. Üretime katılmayan bir ruhban zümresi saltanat sahiplerinin ihtiyacıdır. ABD'nin Türkiye'deki BOP eş başkanlığı ve AKP iktidarının ruhban zümresi Haçlı emperyalistlerinin Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da ve Suriye'de 2 milyona yakın kardeşimizin kanını dökmesine karşı Müslümanları savunmadığı gibi Haçlı seferlerini destekleyen bir propaganda ağı da örmüştür. Bu ruhban zümresi AKP iktidarının eseridir. İslam'ın kökeninde olmayan ve Kur'an'da mahkum edilen ruhban, din adım ihtiyacıyla ilişkisi koparılmış olan İmam Hatip okullarında yetiştirilmektedir. Din adamı görevi yapmayan bir kesim AKP iktidarı tarafından ideolojik ve örgütsel inzibat işleviyle görevlendirilmektedir. 15. ayrımın sonu sayfa 212.